Ayrım 10.
125. Lazımlığa alıştırmak. Çocuğu lazımlığa küçük yaştan alıştırmanın yararlı olduğuna değinmiştik. Konu 101. Çocuğu lazımlığa tutmakta gecikilirse temizliğe zamanında alışmayabilir. Çoğu zaman çocukları veya evin biricik çocuğunu eğitmekte annenin sabırlı olması gerekir. Çocuk bir yaşını bitirdikten sonra bağırsak çalışmalarıyla daha yakından ilgilenir, bağırsağın kontrolü de artar. Bir seferinde abdestini tutarsa ikincisinde kendi isteğiyle bırakır. İkinci yaşında çocuk abdestinin kendi isteğine bağlı olduğunu görerek bundan gurur duyabilir. Çocuğun bu duygusundan yararlanarak düzenli saatlerde bağırsağını boşaltması veya abdestini bildirmesi için desteklenmesi gerekir. Bazı çocuklar ikinci yaşın sonlarına geldikleri halde lazımlığa isyan ederler. Daha garibi, ilk zamanlar lazımlığa düzenli olarak alışmış olan çocuk bir gün gelir ki artık bu iyi alışkanlığından vazgeçerek hep altına yapmaya başlar. Bu gibi durumlarda da annenin çocuğuna karşı sükunetle davranması ve sert hareketlerden kaçınması gerekir. Çünkü burada da işi inada bindirmekten bir şey kazanılmaz. Anne yine çocuğunu belirli saatlerde oturtmalı, lazımlığa oturan çocuğunu övmelidir. Bu konuda üzerinde durulması gerekli bir nokta daha vardır. Çocuğun yanında abdestine tiksintiyle bakmamak ve çocuğa göstermeden lazımlığı boşaltmak. Bu sayede çocukla işbirliği yapmak kolaylaşır. Zira yavrunun gururla yaptığı bir şeyi küçük görmek onun çevresine karşı güvenini sarsar. 2 yaşını bitirdiği halde hala belirli zamanlarda abdestini yapmayan çocukları buna alıştırmak için lavman veya fitil uygulanması doğru değildir. Çünkü çocuk bu gibi önlemlere karşı koyar ve ileride de her bağırsak boşaltmasının işkenceli bir şey olduğunu sanar. Abdesti sert olan çocuklara bol sebze ve meyve vermek, peklik bu şekilde önlenmezse doktora danışmak gerekir. Çocuğun lazımlıkta oturtulması pek uzun sürmemelidir. Aynı zamanda çocuk abdestini ederken oyun oynayarak ilgisini başka yere çekmek de doğru değildir. Bir çocuk 3 yaşına geldiği halde hala gece ve gündüz altını kirletiyorsa doktora danışmak gerekir. 126. Giyim. Elbiseler yıkanabilen ve dayanıklı kumaşlardan seçilmelidir. Böylelikle çocuğun daha serbest hareketine ve oynamasına imkan verilmiş olur. Aynı zamanda çocuk daima dışarının ısısına göre giydirilmelidir. Soğuk geçen günlerden sonra ilkbaharın ılık ve güneşli bir gününde çocuğun elbisesini hafifletmek gerekir. Soğuk mevsimlerde özellikle çocuğun ayak ve belden aşağı kısımlarının sıcak tutulmasına özen gösteriniz. Fakat çocuğu normalden fazla giydirmek gibi bir yanlışa da düşmeyiniz. Doktora getirilen çocukları muayene için soydururken üst üste birkaç gömlek, birkaç ceket giymiş olduklarını sık sık görürüz. Çocuklar çok hareketli oldukları ve kolayca terledikleri için fazla giydirmenin zararı yararından çok olur. Çocuk açık havada oynarken terlerse hareket ettiği sürece bunun bir zararı olmaz. Fakat oyundan sonra eve dönerken üşümemesi için özellikle rüzgarlı ve soğuk havalarda üzerine kalınca bir şey giydirmelidir. Çocuğun giysileri rahat olmalı ve hiçbir yerini sıkmamalıdır. Aynı zamanda kan dolaşımına engel olabilecek dar çorap lastikleri veya kuşaklardan da sakınmak gerekir. 1,5-2 yaşlarındaki bir çocuk kendi kendine giyinmeye çalışır fakat çok zaman bunu beceremez. 3. yaşında elbiselerini rahatça çıkarır. Kolay giysileri 4. yaşta, düğmelileri ise 5. yaşın ilk aylarında kendi kendine giyebilir. Bu yaşlarda yavrunuzun giyinip soyunmadaki hevesini kırmayınız. Tersine gerektiğinde kendisine yardım ediniz. Böylelikle çocuğun kendine olan güveninin gelişmesine yardım etmiş olursunuz. 127. Alışkanlıklar. Yavrunuza iyi alışkanlıklar aşılamak sizin elinizdedir. Bunu yaparken çocuğu zorlamanıza da kesinlikle gerek yoktur. Örneğin çocuğa oyuncaklarını toplamasını öğretirken kamyonu garaja koyalım veya bebeği uyutalım diyerek ona oyunu sürdürüyormuş hissini vermek iyi olur. Böylece ileride oyun bitince bu son kısmı hatırlatmadan kendisi yapacaktır. Bunun tersine 3-4 yaşındaki bir çocuğa hadi oyun bitti oyuncaklarını kaldır derseniz hiç hoşuna gitmeyeceği için yapmaya istekli olmayacaktır. Çocuk kendisine yüklenen görevlerden zevk almaya alıştırılmalıdır. Büyüklerin bunu yaptıklarını hatırlatmak kendisini zorlamaktan daha yararlıdır. Bazı çocukların tembel olduklarını görürüz. Tembel çocuk bu şekilde yaratılmamıştır. Çoğunlukla sürekli ve ters zorlamalar sonucu çocuklar bu duruma gelirler. Çabuk yatağa gitmesi, giyinmesi, yemek yemesi için azarlanan çocuklar kolayca tembelleşir. Bu çocuklarda yavaş yavaş bir unutkanlık, umursamazlık oluşur. Çocuğu belirli saatlerde yemek yemek, yatmak ve diğer alışkanlıklara yöneltirken kendisine bir sorumluluk yüklenmiş olduğunu hissettirerek ödevlerini yapmasında sizden yardım istemesini sağlamayı başarırsanız sorun çözümlenmiş olur. Henüz konuşmaya başlamış küçük çocuğunuza teşekkür ederim efendim veya estağfurullah dedirtmek her ne kadar sizi eğlendirirse de çocuk bakımından büyük bir değer ve önem taşımaz. Bunun yerine çocuğu başlangıçtan başkalarını sevmeye yöneltmek daha yararlıdır. Çocuk büyüdükçe evdeki büyüklerin birbirlerine saygı ve sevgiyle davrandıklarını görerek kendisi de aynı şeyi yapacaktır. Ana baba çocuklarının yapmalarını istedikleri şeyleri önce kendileri yerine getirmelidirler. Yavrunuzu dürüst olmaya ve yalan söylememeye alıştırmak isterseniz kendisini hiçbir zaman aldatmaya kalkışmayınız. Örneğin bir komşu ziyaretine veya sinemaya gittiğiniz halde çocuğunuza dişçiye gittiğinizi söylerseniz ileride ondan da aynı ölçüde samimiyetsizlik görebilirsiniz. Ancak burada 3-5 yaşlarındaki çocukların masum yalanlarına değinmek isterim. Bu yaşlarda çocukların hayalleri geniştir, olmayan şeyleri hayallerinde canlandırırlar ve bunlardan gerçekmiş gibi söz ederler. Bu yalancılık değildir, uyduruyor diye yavruyu azarlamaya hakkınız yoktur. Bunun yerine sürekli olarak olmayan şeylerden bahseden çocuğun iç sıkıntısını ortadan kaldırmak, kendisine oyuncak ve arkadaş bulmak daha yararlıdır. Son olarak yavrunuzun çıkarı bakımından yapmamanız gereken bir şeye dokunacağım. Eve gelen bir konuğun yanında çocuğunuzun yaptıklarını anlatmak veya uzun uzun onu övmek hiç iyi değildir. Daha iyisi çocuğunuzun bulunduğu yerde ondan hiç söz etmemektir. 128. Çocuğunuzun sorularını cevapsız bırakmayınız. Çocuk konuşmaya başladıktan sonra sürekli olarak annesine, babasına, yanındakilere sorular sorar ve ancak bu yolda merakını giderir, bilgilerini artırır. Bu soruların bir kısmını yersiz veya biçimsiz bulabilirsiniz. Fakat çocuk tamamıyla iyi niyetle hareket etmektedir. Fazla veya uygun olmayan şeyleri öğrenmek istiyor diye çocuğa sen sus büyüyünce öğrenirsin diyerek terslemek yanlıştır. Sık sık bu gibi azarlamalarla karşılaşan çocuklar çekingen huylu olacakları gibi ana babalarına karşı samimiyetlerini de yitireceklerdir. Bu nedenle çocuğun her sorduğuna basit ve fakat doğru yanıtlar vermek gerekir. Peki ama çocuğunuz size erkek çocuklar kız çocuklarından neden farklıdırlar, yeni doğan çocuk nereden geliyor gibi sorular sorarsa ne yapmalısınız? Bu gibi sorular karşısında da çocuğu cevapsız bırakmak doğru olmaz. Yine en iyisi doğru fakat çocuğun anlayabileceği biçimde cevaplar vermektir. Çünkü çocuk bu soruların cinsiyet ilgisi olduğunun farkında değildir. Örneğin çocuğa kızların anneleri gibi erkek çocukların da babaları gibi yapılmış olduklarını anlatmak onu aydınlatır ve tatmin eder. Bebeklerin de kedilerde olduğu gibi annenin karnında özel bir yerde büyüdüklerini ve doğduklarını söylemekten çekinmemelidir. Bunları çocuğa sıkılarak anlatmayınız. Aksi halde çocuk inanmaz ve soruların cevabını başka çocuklardan yanlış öğrenir. Bir yandan da ana babasına karşı güveni sarsılır. 129. Kıskançlık. Büyüklerde her yaşta görülebilen kıskançlık duygusu özellikle 1-5 yaşlarındaki çocuklarda şiddetlidir ve bu çocukları çok üzebilir. Kıskançlığa neden olan en önemli olay yeni bir kardeşin doğuşudur. Özellikle o güne değin evde tek olan çocuk için bu olayın önemi daha büyüktür. Yeni bir kardeş doğumu sonucunda oluşabilecek kıskançlığı önlemek için elinizden geleni yapınız. Çocuğun önceden yeni bir kardeş olacağını bilmesi iyidir. Böylece yavaş yavaş bu düşünceye alışacaktır. Aynı zamanda doğum olayı sonucu çocuğun günlük yaşantısında fazla bir değişiklik yapılmamasına dikkat ediniz. Örneğin çocuğun odasını veya karyolasını yeni bebeğe verecekseniz bunu doğumdan aylarca önce yapınız ki çocuk artık büyüdüğü için başka yerde yatması gerektiğini anlasın. Yeni doğan bebeğe yer olsun diye eski yerinden atıldığını düşünmesin. Doğumdan sonra da büyük kardeş yanında bebekten fazla söz etmeyiniz, onunla uğraşmayınız, bebeği emzirme veya banyo yapma zamanlarını büyük kardeşin evde bulunmadığı veya uykuda olduğu saatlere rastlatarak ona göstermemeye çalışınız. Öte yandan bebeği emzirirken veya onun bakımı sırasında çocuk odaya girerse kesinlikle engel olmayınız ve odaya serbestçe girmesine izin veriniz. Çoğu çocuklar kıskançlığı en fazla annelerinin bebekle ilgilendiği veya onu emzirdiği zaman duyarlar. O anda büyük çocuk annesinin memesini veya emzik şişesini emmek isterse ona da ayrı bir emzikli şişe veriniz. Bunu istekle yaparsanız çocuk buna tekrar alışmayacak, çok geçmeden vazgeçecek ve aynı zamanda kıskançlıktan korunacaktır. Fırsat düştükçe büyük kardeşe bebeğin kendisine ait olduğunu ve ona yardım etmesi gerektiğini anlatınız ve küçük kardeşinin bezlerini dolaptan çıkarması gibi küçük işleri ona gördürünüz. Yere oturduğu zaman ara sıra küçük kardeşini kucağına veriniz. Çocuğun kıskançlığını nasıl anlarsınız? Çocuk eline aldığı bir taş parçasını bebeğin üzerine atarsa bunun kıskançlığa işaret ettiğini anlamak zor olmayacaktır. Böyle bir durum olursa çocuğu azarlamayınız. Çünkü böylelikle o çok daha zalim olacaktır. En iyisi zamanında yetişerek çocuğun elindeki taşı veya başka şeyi alıp kendisini kucaklamak ve bebekten daha çok sevildiğini inandırmaktır. Çocuklar çoğunlukla kıskançlıklarını bu kadar kaba bir biçimde açığa vurmazlar. Örneğin bir çocuk bütün oyuncaklarını unutarak annesinin eteğine yapışır ve parmağını emer. Bir başkası bir bardak dolusu suyu annesinin yatağına döker veya o güne kadar artık yatağını ıslatmayan çocuğun huyu değişir, arka arkaya yatağını ıslatmaya başlar. Veyahut daha duygulu bir çocuk her rastladığı kimseye kardeşinden bahsederek kıskandığını belli etmemeye çalışır, kendisi de kıskandığının farkına varmayabilir, daha doğrusu üzerine kondurmak istemez. Bu gibi çocukların kıskançlıklarını belli edenlere göre daha çok yardıma muhtaç olduklarını unutmayınız. Kıskançlık yalnız yeni doğan bebeğe karşı değildir. Büyük çocuklar arasında da görülür. Buna engel olmak için ana baba çocuklarına eşit davranmalı, birine bir oyuncak veya bir giysi alınca diğerine de benzerini almalıdır. Aynı zamanda kardeşler arasında bir karşılaştırma yapmak da son derece tehlikelidir. Niçin sen de kardeşin gibi değilsin demekte yarar şöyle dursun, zarar vardır. Bir çocuk diğer kardeşlerine oranla ister zeki ve güzel, ister daha az akıllı veya çirkin olsun, kendisini aynı ölçüde önemli hissetmelidir. İster açıkça, ister gizliden gizliye ana baba çocukları arasında karşılaştırma yaparlarsa, çocukları bunu kolay kolay unutmayacak ve affetmeyeceklerdir. Çocuklar arasında kavga çıkarsa, annenin karışması ve mağdur olanı koruması hiç de iyi değildir. En iyisi çocukların sorunu aralarında çözmelerine olanak vermeli, kavganın tehlikeli bir döneme gireceği sezildiğinde suçlu olanı bulmaktan vazgeçerek çocukları uzlaştırmaya çalışmalıdır. 130. Parmak emme. İlk aylarda çocuk emme ihtiyacını gidermek için parmağını emebilir, konu 100. Fakat bir yaşını tamamladığı halde parmak emmeyi sürdüren yavrularda başka neden aramak gerekir. Bu yaşta çocuk değişik dürtülerle, örneğin rahatsız, yorgun veya sıkıntılı olduğu zamanlarda parmağını emebilir. Bazen de sıkıntısız, mutlu çocukların parmaklarını emdikleri görülür. Bazı çocuklar da parmaklarını ağızlarına sokmadan uyuyamazlar. Bir kısım çocukların parmaklarını emerken aynı zamanda başka hareketlerde yaptıkları görülür. Birisi serbest eliyle kulak memesini veya saçını tutar veya okşar. Bir diğeri üzerine bir çarşaf örterek yüzünü çarşafa dokundurur. Bütün bu hareketler küçük çocukların daha meme ve emzik emerlerken yüzlerinin ve ellerinin annelerinin derisine veya elbisesine dokunduğunun hatıralarıdır. Bu alışkanlıklar ise parmak emmeden vazgeçilmekle unutulur. Çocuğun 2-3 yaşına kadar parmağını emerek kendine göre üzüntülerini unutmaya çalışması bir felaket değildir. Fakat parmak emmek bu yaşlardan sonra da devam ederse bunu kötü bir alışkanlık kabul ederek vazgeçirmeye çalışınız. İleride çenenin ve dişlerin öne eğilerek şekil bozukluğu yapması da mümkündür. Çocuğu bu alışkanlığından vazgeçirmek için kendisini azarlamak, diğer çocukların yanında utandırmak ve hatta parmağını emme diye kendisini uyarmak gibi önlemlerin hiçbir yarar vermediği bir yana bazen ters etki yaparak çocuğun daha uzun süre parmağını emmesine neden olduğu çok görülmüştür. Parmağını emdiği zaman bu alışkanlığıyla ilgili olduğunuzu çocuğa duyurmamalısınız. En iyi tedavi çaresi çocuğun bir sıkıntısı varsa onu gidermeye çalışmak ve isteklerini yerine getirmektir. Bununla birlikte parmağını emdiği zaman çocuğun ilgisini başka yere çekmek, örneğin kendisini oyuncaklarıyla oyalamak iyi sonuç verir. Çocuk 4-5 yaşlarına geldiği halde parmağını emmekte direniyorsa kendisine telkinlerde bulunmak yararlı olabilir. Çocuk bu yaşta büyük bir insan gibi olmaya, annesini ve babasını taklit etmeye özenir. Anne ve babanın parmaklarını emmedikleri çocuğa söylenirse genellikle yetki yapar. Çocuğun emdiği parmağa tadı hoş olmayan bir madde, örneğin hardal, kinin sürmek her zaman beklenen etkiyi yapmaz. Fakat 4-5 yaşındaki çocuk anımsamak için kendisi bu acı maddeleri parmağına sürerse bundan iyi sonuç alınabilir. 131. Tırnak ısırmak. Tırnak ısırmak, kemirmek ve koparmak en güzel eli dahi çirkin ve biçimsiz yapar. Bu durum daha çok sinirli, kuşkulu çocuklarda görülür. Mutlu ve sağlam bir çocukta görülürse fazla önemli olmamakla birlikte üzerinde her zaman durmaya değer bir sorundur. Parmak emmede olduğu gibi burada da sert davranmak ve ceza vermek doğru değildir. Tırnağını ısıran çocuğu azarlamakla kendisini birkaç dakikadan çok durduramazsınız. Çünkü çocuk farkında olmadan parmağını ağzına götürür. Buna karşılık çocuğun huzurunu ve rahatını bozan şeyleri ortadan kaldırmak, iradesini ve kendine olan güvenini artırmak için çabalamak gerekir. Örneğin 3-4 yaşındaki bir kız çocuğuna manikür ve tırnak cilası sürülerek artık büyüdüğünü ve büyük kızların tırnaklarını ısırmalarının çok yakışıksız olduğunu söylemek iyi sonuç verebilir. 132. Dör organlarını ellemek. Henüz 1 yaşını tamamlamamış çocuklar ellerini, ayaklarını keşfettikçe bir oyuncak bulmuş gibi onlarla oynarlar. Bu nedenle döl organlarıyla da aynı şekilde oynarlarsa bu aynı içgüdünün ifadesi olduğu için herhangi kötü bir alışkanlığın başlangıcı sayılmaz. Fakat bu yaşta edep yerlerini karıştırdı diye çocuğunuzu azarlarsanız dikkatini bu organlara çekerek onları daha çok ellemesine yol açmış olursunuz. 1-5 yaşlarında çocuklar canları sıkılınca nasıl parmaklarını emiyorlarsa cinsiyet organlarıyla da oynayabilirler. Bu gibi çocukların genellikle sinirli oldukları görülmektedir. Fakat bunlarda sinirlilik döl organlarıyla ilgilenme sonucu değildir. Tam tersi döl organlarıyla oynaması sinirli olmasından ileri gelmektedir. Bunun için çocuğu korkutmak istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Bu gibi durumlarda en iyi yol çocuğun sıkıntılarını ortadan kaldırarak onu huzura kavuşturmak, kendisine oyuncaklar ve oyun olanakları sağlayarak kötü alışkanlıklarını unutturmaktır. 133. Çekingen çocuklar ve saldırgan çocuklar. Bazı çocuklar oyundan hoşlanmazlar veya oyun sırasında diğer çocuklardan dayak yerler. Bunlar çekingen yaratılışlı çocuklardır. Başka çocuklarla oynamalarına az izin verilenler de bu duruma daha sık rastlanır. Dayak yiyecek endişesiyle çocuğunuzun başka çocuklarla oynamasına engel olmayınız. Ancak bir süre için çocuğu daha küçük olanlarla oynatmanız ve kendisine güven geldikten sonra yaşıtlarıyla buluşturmanız iyi olur. Bazen çocuğunuzun eşyalarının, oyuncaklarının komşu çocuklarınca alındığını, ertesi günü geri geldiğini görebilirsiniz. Bu durum çocuğun korkaklığına veya çekingenliğine işaret etmez. Henüz tecrübesiz olan çocuk kandırılmış olabilir. Bu çocuklar genellikle birkaç ayda işin bilincine varırlar ve eşyalarının alınmamasına dikkat ederler. Tersine 1,5-2 yaşlarındaki çocuğunuz eve gelen misafir çocuğuna oyuncaklarını vermek istemiyorsa henüz başkasını düşünecek yaşa gelmeyen yavrunuzda bu durumu kabul etmeniz gerekir. Çocuk ancak 3 yaşını bitirdikten sonra oyuncaklarını kısa bir süre arkadaşına vermekten ve kendisi de arkadaşının oyuncağıyla oynamaktan zevk almaya başlayacaktır. Henüz 1 yaşını tamamlamamış çocuğunuz kızdığında yüzünüze vurabilir. 2-3 yaşlarındaki çocuk elinde ne varsa üzerinize fırlatarak veya yeri tekmeleyerek öfkesini alır. 4-5 yaşlarındaki çocuk ise saçınızı çekmek ister. Bütün bunlar normaldir ve çocuğunuzun büyüyünce bir canavar olacağına kanıt değildir. Tersine çocuk saldırgan hislerini eğiten dönemleri geçirmektedir. Çocuğun bu hallerine karşı dostça davranmanız gerekir. Arkadaşının oyuncağını kıran çocuk içinden üzülür ve pişman olur. Fakat bunu yaptığı için azarlanır veya dövülürse üzüntüsü kalmaz. Tersine içinden kırarım da iyi ederim demek gelir. 3-5 yaşlarındaki masum çocuğunuzun günün birinde ağza alınmayacak laflar söylediğini duyabilirsiniz. Belki de çocuk söylediğinin anlamını bilmiyordur ama bunların uygunsuz sözler olduğunun bilincindedir. Şunu kabul etmek gerekir ki bütün çocuklar büyüdükçe ve başka çocuklarla bir arada bulundukça küfür ve kötü sözcükler öğrenecekler, kullanacaklar ve bunu yaparken de kendilerinin gayet şakacı ve korkusuz olduklarını göstermek isteyeceklerdir. Korkudan sizin yanınızda bu kötü kelimeleri kullanmayabilirler fakat başka yerlerde fırsat düşünce küfretmekten korkmadıklarını göstermeye çalışacaklardır. O halde bu durum karşısında ne yapmanız gerekir? Çocuğunuzun ilk kez uygun olmayan bir söz söylediğini duyunca katiyen şaşırmış, endişelenmiş gibi davranmayınız. Hele bu söylediklerinin herkesi kızdıracağını ve bir daha ağzını almamasını ihtar ederseniz çocuğun eline tüfeği verip Allah aşkına tetiği çekme demekten farksız olur. En iyisi çocuğun bu söylediğini hiç aldırış etmemiş gibi görünmenizdir. Tekrarladığı zaman konunun değişmesini bekleyip soğukkanlılıkla az önce söylediğini söyleyenlerin arkadaşlarının az olacağına onu inandırmaya çalışınız. 134. Disiplin. 1-3 yaşlarında bir çocuk sorulan soruların çoğuna hayır der. Siz de çocuğu inandırabilmek için açıklamalarda bulunursanız çocuk daha büyük bir tepkiyle ters cevap verir. Çocuklarına aşırı dikkat göstermek isteyen bazı anneler yavrularının küçük yaşta nezaket dairesinde konuşması için çaba sarf ederler. Bu gibi anneler çocuklarının yemek veya uyku zamanlarında "Çocuğum, şimdi yemek zamanı geldi. Yemek yersen çabuk büyürsün. Yemek sandalyende oturur musun? Yatağına gelir misin?" derler. Küçük yaşta bir çocukla bu şekilde konuşmak doğru değildir. Çocuk tabii olarak hayır diyecektir. O zaman da zavallı anne bir hayli tartışmadan sonra çocuğu zorlayacaktır. O halde nasıl davranmalıdır? Örneğin yemek zamanı gelince o anda çocuğu meşgul eden şeyden söz etmeye devam ederek ve kendisine bir şey sormadan çocuğu yemek masasına götürünüz. Elinde bir oyuncak varsa onu da masaya götürünüz ve eline kaşığı verdiğiniz anda oyuncağı bir yana koyunuz. 3 yaşındaki çocuk uyku zamanında bebeğiyle oynarsa artık bebeği yatıralım diyiniz, ikisini de yatağa yatırınız. Elbisesini değiştirmek istediğiniz zaman ne yaptığınızdan bahsetmeden düğmelerini çözmeye başlayınız. Çocuğunuz biraz daha büyüdükten sonra artık bu dolambaçlı yollara hiç de gerek kalmadığını göreceksiniz. Huysuz çocuklara karşı ne yapmalı? Her çocuk belirli zamanlarda huysuzluk yapabilir. Çocuğun isteği yerine getirilmediğinde kızar fakat çoğu zaman hırs içinde kalır veyahut biraz ağlamakla içini soğutur. Bazen de bağırır, yere yuvarlanır, ayaklarını, ellerini ve hatta başını yere vurur. Bu gibi huysuzluklar seyrek oldukları sürece önemli değildir. Sıklaştığında çocuğun içindeki sıkıntının bir belirtisi olabilir. Bu gibi durumları önlemek için çocuğun fazla yorulmamasına, aç kalmamasına özen gösteriniz. Bir dileğini yerine getirmek istemezseniz yaptığı huysuzluktan sonra ne olursa olsun istediğini yapmamaya dikkat ediniz. Yoksa çocuk isteğinin yerine getirilmesi için etkili bir silah keşfetmiş olur. Huysuzluk anında da sükunetle hareket etmeniz, başka bir şeyle ilgilenmeniz gerekir. Fakat bazı çocuklar fazla gururlu olduklarından saatlerce ağlamaya devam edebilirler. Bu gibi hallerde fırtınanın en şiddetli zamanı geçtikten sonra çocuğun yanına gidiniz, yapmış olduğu yaramazlıktan bahsetmeden oyun oynamasını veyahut bir iş görmesini, örneğin odadan bir şey getirip size vermesini isteyiniz. Bazen de 2 yaşında bir çocuk huysuzluğunun temel nedenini unutur ve ara vermeden ağlamaya devam eder. Bu gibileri birkaç dakika okşamak veya kucağa almak fena olmaz. Bazı iyi yürekli ana babalar çocuklarının sürekli olarak her istediklerini yaparlar ve uygunsuz da olsa her yaptıklarını hoş görürler. Bu davranış biçimi ana babaya olduğu kadar çocuğa da zararlıdır. Böylece şımaran çocuk 4-5 yaşlarına gelince başka çocuklara karşı kaba davranacağından herkesin nefretini kazanır. İleride büyük bir çaba gösterip huyunu değiştirmeyi başaramazsa her zaman hoşa gitmeyen ve kendini arkadaşsız hisseden bir varlık olur. O halde gerektiğinde sert davranmanız, çocuğa itaat etmesini öğretmeniz onun da iyiliği içindir. Ancak emirlerinizin etkili olması için çocuğa her an onu yapma, bunu yapma, şişeye, vazoya dokunma demeyiniz. Daha iyisi devrilmesi mümkün olan şeyleri onun yetişemeyeceği yerlere koymak ve çok zorunlu durumlarda yapılmaması gereken şeyler konusunda çocuğu yalnızken uyarmaktır. Çocuğa ceza vermeli midir? Bugünün çocuk eğitimi kurallarına göre buna gerek yoktur ya da az olarak başvurulmalıdır. Sık verilen ceza çocuğu inatçı ve hırçın yapacağından iyiliğinden çok fenalığı dokunur. İlk 3 yaşta çocuğa hiçbir zaman ceza verilmemesi konusunda hemen herkes benzer düşüncededir. Yoksa küçük yaştan yavrunuzun kendini hep suçlu hissetmesinden korkulur. Ana baba işleri iyi gitmediği ve sıkıntılı oldukları zaman bazen bunun acısını günahsız çocuklardan çıkarırlar. Fakat sinirlenen ana baba kendini kabahatli bulmaz. Bunun için çocuğu cezalandırmadan önce kendi sinirlerinizi yoklayınız. Sinirliyseniz biraz sabrediniz. Çocuğa eskiden verilmiş olan bir cezanın ne gibi etkiler yaptığını düşününüz. Eğer cezadan sonra çocuğun huysuzluğu büsbütün artıyorsa vazgeçiniz. Şurası unutulmamalıdır ki çocuğa ne kadar az ceza verilirse verilen cezalar o kadar etkili olur. Çocuğa ne gibi cezalar verilebilir? Canını yakacak dayak, bodruma kapatmak gibi önlemler bugün artık yasak edilmiş yollardır. Çocuğun arkasına dokunmak, canını acıtmaktan çok yaptığının beğenilmediğini belirtmek içindir. Buna da ancak çok seyrek başvurmak gerekir. Sizin sert bir bakışınız, sevdiği bir yemeği vermemek veya köşede birkaç dakika durmaya zorlamak gibi önlemler daha zararsız cezalardır. Çocuğu yatak odasına kapamanız iyi olmaz. Çünkü böylece odasını hapishane gibi görmesine neden olursunuz. Halbuki çocuğun odasını uykusu ve oyunu için sevmesi gerekir. Çocuğa karşı tehditlerden mümkün olduğu kadar sakınınız. Hele yerine getirilmesi imkansız olan tehditlerde bulunmak ailenin otoritesini sarsmak için birebirdir. Fakat uygulanması mümkün olan tehditler bazen iyi sonuç verir. Örneğin, sokaktan geçen otomobilin peşinden koşarsan oyuncaklarını saklarım dediğinizde bunu mutlaka yapmanız ve oyuncakları birkaç gün saklamanız gerekir. Bazen çocuğun kaza veya dikkatsizlik yüzünden bir bardak kırdığı veya giysilerini kirlettiği olur ve buna ana baba kadar kendisi üzülür. Böyle durumlarda cezaya gerek yoktur. Fakat esasen üzgün çocuğa bağırırsanız bu onun pişmanlığını unutarak tartışmasına yol açar. Son olarak şu noktayı hatırlatmak isterim ki genellikle ceza çocuğa pek az şey öğretir. Yavruya görgü kurallarını azarlamayla 10 yılda öğretemezsiniz. Zaman geçtikçe başkalarının nasıl yemek yediklerini, birbirlerine nasıl davrandıklarını göre göre onlar gibi davranmaktan büyük zevk alacaktır. Çocuk büyüdükçe diğer çocukların elinden oyuncak kapmaktan vazgeçmesinin nedenini yediği bir tokatta aramak yanlıştır. Yıllarca tokat yiyen çocukların yine de oyuncak kaptıklarını görebilirsiniz. Onu değiştiren şey oyun arkadaşlarını sevmeye başlaması, onlarla oynamanın zevkini anlamasıdır. Çocuğun ana babasına karşı saygılı olmasının nedeni de dayak değil, onlara karşı duyduğu sevgi ve saygı duygusudur. Yine çocukları yalan söylemekten ve hırsızlıktan koruyan şey ceza değil, başkalarını sevmek ve başkaları tarafından sevilmek istekleridir. O halde çocuğunuzun iyi bir insan olarak yetişmesini sağlamak için başkalarını sevme duygusunu ona aşılamanız yeterlidir.